Ayrım 2.
Her besin zincirinde bitkisel, hayvansal kalıntıları topraktaki humus ve minerallere dönüştüren bakteriler, mantarlar ve böceklerden oluşan ayrıştırıcılar bulunur. Bunlar kendi besin gereksinimlerini de bu süreç sırasında sağlarlar. Ayrıştırıcılar nasıl çalışır? Çürümeye başlamış bir ağaç kütüğü bulun ve çürüme sürecini izleyin. Bir süre belli aralıklarla farklı ayrıştırıcıların resimlerini çekin ya da gördüklerinizi not edin. Çürüme süreci ne kadar zamanda tamamlanıyor? Çürümekte olan kütük, mantarlar, likenler. Yaşadığınız yerdeki ekosistemler. Yaşadığınız yerin ekolojisini tanımak için ekolojik yönden ilgi çekici noktaları gösteren bir harita yapmak iyi bir yoldur. Bölgenize ait büyük ölçekli bir harita bulun ve bunu bir kağıda kopyalayın ya da bir fotokopisini çıkarın. Sonra da bölgeyi gezip önemli ekosistemlerin yerlerini saptayın ve haritanızda işaretleyin. Kullandığınız simge ve renkleri açıklayan bir de anahtar ekleyin. Haritanıza ekleyebileceğiniz başka ilginç şeyler bulmak için çevrenize dikkat edin. Porsuk yuvası, baykuş yuvası, ormanlık alan, çalılardan oluşan çit, ırmak ya da dere, cami, buğday tarlası, köprü, ilginç bir nokta, göl, bina, yol, mezarlık, çayır, kapı, patika. Besin ağları. Her ekosistem çok sayıda farklı besin zinciri içerir ve bunlar bir araya gelerek çok daha karmaşık nitelikte bir besin ağı oluştururlar. Bu karmaşıklığın nedeni hayvan türlerinin genellikle farklı şeyler yemeleri ve böylelikle besin zincirlerinde farklı roller oynamalarıdır. Farklı beslenme biçimleri, farklı ekosistemleri de birbirine bağlar. Bir ekosistemdeki hayvanlar bir diğerindeki bitki ve hayvanları yiyebilirler. Böylece yeryüzündeki tüm canlılar çok büyük ve karmaşık bir besin ağı içinde birbirlerine bağlanmış olmaktadırlar. Basit bir besin ağı. Ayrıştırıcılar ölü hayvan ve bitkileri ayrıştırarak minerallere ve humusa dönüştürürler. Topraktaki mineraller ve humus. Bitkiler, üreticiler. Otçullar, tavşan ve salyangoz gibi sadece bitkilerle beslenen hayvanlardır. Bunlar daima birinci tüketici sınıfına girer. Kimi hayvanlar hem diğer hayvanları hem de bitkileri yer. Bunlara hepçiller denir. Örneğin insanlar ve keklikler. İkincil ve üçüncül tüketiciler olan tilkiler hem tavşan gibi birincil tüketicileri hem de köstebek gibi ikincil tüketicileri yerler. Tilki ve sansar gibi etçiller diğer hayvanlarla beslenirler. Bunlar ikincil veya üçüncül tüketiciler olabilir. Beslenme düzeyleri, trofik düzeyler. Beslenme düzeyleri bir besin ağının içerdiği çeşitli düzeyleri enerji açısından incelemenin bir yoludur. Besin zincirindeki her düzeyde besinin bir bölümü enerji için kullanılır, geri kalanı ise depolanır. Yani en alt düzeydeki belli bir miktar besine karşılık düzey yükseldikçe her aşamada besinin bir bölümü tüketilir ve böylece enerji için kullanılacak miktar giderek azalır. Bu yüzden de aynı miktardaki besin her düzeyde gittikçe daha az sayıda hayvanı besleyebilir. Bir besin ağı yapalım. Bir besin ağının ne kadar karmaşık olabileceğini görmek için şunu yapabilirsiniz. Eski dergilerden hayvan ve bitki resimleri kesin ve büyük bir kartona yapıştırın. Resimleri kitaplara bakarak kendiniz de çizebilirsiniz. Daha sonra her hayvan ile yediği besinlerin resimlerini okla birleştirin. Böylece ortaya bir besin ağı çıkmış olacaktır. Kendi yaşadığınız bölge, Afrika'da bir otlak ya da Amazon yağmur ormanları gibi farklı ekosistemler için ayrı ayrı besin ağları yapmayı deneyin. Ne kadar çok resim bulabilirseniz o kadar karmaşık bir besin ağınız olur. Okyanuslar. Okyanuslar gezegenimizin yüzeyinin %70'inden fazlasını kaplayan çok büyük bir ekosistem oluşturur. Okyanus ekosistemi içinde her birinin kendi çevresi ve çeşitli yaşam biçimleri bulunan çok sayıda daha küçük ekosistem yer alır. Bu dev boyutta ekosisteme ilişkin çok az bilgimiz olmakla birlikte okyanusların çok zengin doğal kaynaklar içerdiğini biliyoruz. Konuya gereken ölçüde önem verilir ve işbirliği yapılırsa okyanusların sınırsız besin, mineral ve enerji kaynaklarından tüm insanlık yararlanabilecektir. Su altındaki yaşam alanları. Okyanusun içinde de karadaki kadar değişken görüntüler ve sayısız yaşam alanı ile çok çeşitli canlı toplulukları vardır. Geniş kumluk alanlar, yüksek dağlar ve zengin hayvan ve bitki toplulukları barındıran bölgeler bulunur. Okyanusların en çarpıcı görüntüleri ise tropik mercan kayalıklarıdır. Okyanuslar genelinde oldukça az bir yer tutmalarına karşın mercan kayalıkları tüm balık türlerinin 1/3'ünü barındırır. Okyanuslardaki besin zinciri. Okyanus ekosistemi çok büyük ve karmaşık bir besin ağına sahiptir. Okyanuslar tek hücreli mikroskobik canlılardan dev balinalara kadar sayısız bitki ve hayvan türü barındırır. Bitkisel plankton. 1 metreküp deniz suyunda bu bitkilerden 200 bin tane bulunabilir. Hayvansal plankton. Hayvansal planktonların büyüklükleri mikroskobik boydan 3 santimetreye kadar değişebilir. Ringa balığı, uskumru, tirhos balığı. Gerçek balina, mavi balina, ton balığı, kılıç balığı, mürekkep balığı. Okyanuslardaki bitki ve hayvan türlerinin hemen hemen tümü, güneş ışınlarının erişebildiği ilk 100 metrelik derinlikte yaşar. Okyanusların üreticileri olan bitkisel planktonlar, fotosentez işlevini gerçekleştirmek için güneş ışığına gereksinim duyduklarından yüzeye çok yakın yerlerde bulunurlar. Karadaki yeşil bitkiler gibi bitkisel planktonlar da okyanuslardaki yaşamın temelini oluşturur. Bu mikroskobik bitkiler, güneş ışığından sağladıkları enerjiyi kullanarak deniz suyu ile karbondioksiti birleştirir ve tüm besin ağlarının temel öğesi olan karbonhidratların yanı sıra dünyanın tüm oksijen varlığının %70'ini üretirler. Hayvansal plankton adını verdiğimiz çok küçük hayvancıklar bitkisel planktonları yer ve kendileri de küçük balıklara yem olurlar. Okyanuslardaki besin zinciri böylece sürüp gider. Okyanuslarda yaşayan çok büyük yaratıkların bazıları çok küçük canlıları yer. Örneğin boyu 30 metreyi bulan mavi balina sadece hayvansal planktonla beslenir. Ölü maddeler denizin dibine çöker ve orada yengeç ve deniz şakayı gibi dipte yaşayan canlılar tarafından yenir ya da çürüyerek minerallere dönüşürler. Minerallerin bir bölümü yeni kayalar oluştururken diğerleri de akıntılarla sürüklenir ve deniz bitkileri için besin olur. Okyanuslar gezegenimizin su çevriminde çok önemli bir rol oynarlar. Okyanus yüzeyinin çok geniş oluşu büyük ölçüde buharlaşmaya yol açar. Buharlaşan su yoğunlaşarak bulutları oluşturur. Okyanusların ortalama derinliği 3700 metre olmakla birlikte bazı yerlerde çok daha derin çukurlar bulunur. Ancak en derin ve karanlık yerlerde bile yaşam vardır. Buralardaki ilginç ve şaşırtıcı güzellikteki canlılar ışıksız bir ortama uyum sağlayacak biçimde gelişmişlerdir. Kendi ışığını üreten fener balığı bu yolla yakınına çektiği küçük balıklarla beslenir. Su altındaki yaşam alanları. Okyanusun içinde de karadaki kadar değişken görüntüler ve sayısız yaşam alanı ile çok çeşitli canlı toplulukları vardır. Geniş kumluk alanlar, yüksek dağlar ve zengin hayvan ve bitki toplulukları barındıran bölgeler bulunur. Okyanusların en çarpıcı görüntüleri ise tropik mercan kayalıklarıdır. Okyanuslar genelinde oldukça az bir yer tutmalarına karşın mercan kayalıkları tüm balık türlerinin üçte birini barındırır. Avustralya'nın kuzeydoğu kıyısı boyunca uzanan büyük mercan kayalığı dünyanın doğal harikalarından biridir. Genişliği 170 metreyi bulan, uzunluğu ise tam 2100 kilometre olan bu kayalık 3000'den fazla hayvan türünü barındırır. Köpek balığı, ahtapot, papağan balığı, melek balığı, wobegong, mercanlar, deniz yıldızı. Planktonları inceleyelim. Fırsat bulursanız birkaç damla deniz suyunu mikroskop altında inceleyin. Bu deney için bir göl ya da dereden aldığınız suyu da kullanabilirsiniz. Tatlı suda da planktonlar vardır. Göreceğiniz canlılar sizi şaşırtacaktır. Bitkisel planktonlar: diatom, silikofilagelat, dinofilagelat, hayvansal planktonlar, yengeç larvası, oklu solucan, copepod. Balıkçılık. Denizler binlerce yıldan beri insanlar için değerli bir besin kaynağı olmuştur. Balıkçılık, gezegenimizin giderek artan nüfusunun beslenmesine bugün de önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Balık ağırlıklı beslenme. Sık sık balık yiyor musunuz? İçerdiği yüksek protein ve düşük yağ oranı ile balık çok sağlıklı bir besin maddesidir. Yaşadığınız yerde ne tür balıkların bulunduğunu ve nereden geldiklerini öğrenin. Son zamanlarda balık daha pahalı ya da daha az bulunur hale geldi mi? Büyük ve çağdaş donanımlı balıkçılık filoları ile yapılan balık avı, geleneksel yöntemlerle avlanan balıkçıların geçimini tehlikeye düşürmektedir. Bu filolar birçok balık türünün giderek yok olmasına neden olmaktadır. Denizlerin zenginliğinin korunması yolunda uluslararası alanda işbirliği yapılması zorunludur. Kirlenme. Günümüzde okyanus ekosistemini tehdit eden diğer bir tehlike de kirlenmedir. Kirlenmenin %80'inden fazlası kanalizasyon ve endüstri atıkları gibi kaynağı karada olan etkinliklerden doğmaktadır. Akdeniz ve Kuzey Denizi gibi kapalı denizlerdeki kirlenme oranı doğal yaşamı ve insan sağlığını tehdit eder boyutlara erişmiştir. Tüm insanlığı ilgilendiren bu sorunun çözümlenmesi yolunda gerekli önlemlerin alınmasına başlanmışsa da istenen sonuca varılması kolay olmayacaktır. Doğadaki çevrimler. Tüm canlılar dünyanın yüzeyinde ya da yüzeye çok yakın ince bir toprak katmanında yaşarlar ve güneş enerjisinin dışındaki gereksinimlerini bu katmanın içerdiği kaynaklardan karşılarlar. Eğer yaşamın sürmesi için gerekli olan su, oksijen ve diğer maddeler sadece bir tek kez kullanılsaydı, şimdiye kadar hepsi çoktan tükenmiş olurdu. Doğanın tüm işlevlerinin çevrimler halinde düzenlenmiş olması, bu işlevlerin sonsuza dek yinelenmesini sağlamaktadır. Hava, su, toprak, bitkiler ve hayvanlar arasında sürekli bir alışveriş olması, yeryüzünün tüm zenginliklerinin tekrar tekrar kullanılabilmesini ve böylelikle yaşamın sürmesini olanak verir. En önemli öğelerden biri olan oksijen, atmosferde serbest olarak %21 oranında bulunan bir gazdır. Oksijen ayrıca su ve karbon çevrimlerinin de ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Karbon ve azot yaşamsal önem taşıyan elementlerdir. Yaşamın sürmesi için gerekli olan diğer maddeler arasında fosfor, kükürt ve kalsiyum gibi mineraller ile daha az miktarlarda olmak üzere demir ve çinko gibi elementler yer alır. Bunlar yeryüzündeki tüm canlıların yaşamak ve gelişmek için gereksinim duydukları enerjiyi sağlarlar ve hücrelerin sürekli olarak yenilenmesine hizmet ederler. Su çevrimi. En önemli yaşam kaynağı sudur. Tüm canlıların %75'i sudan oluşur. Denizler, karalar ve hava arasındaki su alışverişi, yeryüzünde yaşamın var olmasını sağlayan koşulları sürekli kılar. Kendi su çevriminizi yapmayı deneyin. Büyükçe bir cam kase, bir naylon parçası ve küçük bir kap kullanarak kendi küçük su çevriminizi yapabilirsiniz. İçine biraz su koyduğunuz ve üstünü naylonla kapattığınız kaseyi bir süre güneşte bırakın. Buharlaşan su daha soğuk olan naylona değince suya dönüşecek ve küçük kabın içinde toplanacaktır. Güneş, toprağı, ırmakları, gölleri ve denizleri ısıtarak suyun buharlaşıp tekrar havaya yükselmesini sağlar. Su buharı soğuyup yoğunlaşınca bulutları oluşturan su damlacıklarına dönüşür. Bulutlar yüksek yerlerde soğuk hava ile karşılaşır ve yoğunlaşma ile oluşan su damlacıkları yağmur ya da kar biçiminde yeryüzüne iner. Suyun bir bölümü dereler ve ırmaklarla denize geri döner. Diğer bir bölümü göllere karışır ya da yer altına akar. Bitkiler ve hayvanların gövdeleri su içerir. Ölüp çürüdükleri zaman bu su çevrime geri döner. Bitkilerin kökleriyle topraktan çektikleri suyun büyük bir bölümü yaprakların yüzeyinden buharlaşarak havaya karışır. Karbon çevrimi. Karbon elementi toprak, atmosfer ve canlılar arasında çeşitli biçimler alarak dolaşır. Sera etkisi. Atmosferdeki karbondioksit, sera etkisi adı verilen bir yolla güneş ısısını tutarak yeryüzünün ısınmasında önemli bir rol oynar. Endüstrileşme sonucu fosil yakıt kullanımının artması atmosferdeki karbondioksit oranını çok yükseltmiştir. Dünya çapında sıcaklık artışının gelecekte dünyamızı nasıl etkileyeceği kesin olarak bilinmemekle birlikte uzmanlar artışın sürmesi durumunda kutuplardaki buz kütlelerinin erimesi sonucu denizlerin yükselerek kıyıları sular altında bırakacağını, buna bağlı olarak da tüm dünya ikliminde ve tarımda önemli değişikliklerin ortaya çıkacağını ileri sürmektedirler. Karbondioksit düzeyinin daha da yükselmesi ancak yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelilmesi ve enerjinin daha etkin biçimde kullanılması ile önlenebilir. Karbondioksit yeryüzünden atmosfere yansıyan uzun dalga boyundaki ışınları tutarak yeryüzünün ısınmasına yol açar. Azot çevrimi. Tüm canlıların büyümek için gerekli olan proteinleri üretebilmek üzere azota, nitrojene gereksinimleri vardır. Azot oldukça karmaşık bir yoldan sağlanır. Soluduğumuz havanın yaklaşık olarak %78'ini oluşturmasına karşın canlılar tarafından gaz biçimiyle kullanılamayan azotun önce nitritlere, daha sonra da nitratlara dönüşmesi gereklidir. Mineral çevrimi. Mineralleri dünyamızın kendisi ya yüzeyden ya da yanardağların patlaması sonucu yeryüzünün derinliklerinden üretir. Fosfor ve demir başta olmak üzere minerallerin çoğu hayvan ve bitkilerin yaşamsal işlevleri için gereklidir. Doğal denge. Doğadaki çevrimler genellikle hep aynı düzen içinde sürüp giderler. Arada ortaya çıkan değişmeler de belli sınırlar içinde kaldığından önemli bir fark yaratmazlar ve yaşam devam eder. Ancak insanların çeşitli etkinlikleri zaman içinde çevreyi değiştirmekte ve doğal çevrimlerin bozulmasına neden olmaktadır. Doğadaki kusursuz dengenin altüst edilmesinin yol açabileceği sonuçlar ürkütücüdür. Çevrimlerin bozulması. Doğal çevrimler ancak atık maddelerin bulunmadığı doğal bir dünyada bir denge oluşturabilirler. Böyle bir dünyada her şey doğal yollarla ayrıştırılır ve tekrar tekrar kullanılabilir. Oysa günümüzde insanlar zararlı atıklar üreterek ve çevreyi kirleterek doğanın dengesini bozmaktadırlar. Çevre kirliliği bireysel, ulusal ve küresel olmak üzere üç ayrı düzeyde gerçekleşir. Kirlenme. Çevre kirlenmesi insanların topluluklar halinde yaşamaya başlamasıyla ortaya çıkmıştır. Bu kavram insanların ürettiği doğa tarafından ayrıştırılamayan ve bu nedenle doğal çevrimlere geri dönmeyen her şeyi kapsar. Çevrimlerin herhangi bir doğal maddenin gereğinden çok veya az üretimi ile bozulması ve bunun sonucunda doğal dengenin değişmesi de kirlenmenin diğer bir tanımıdır. Bazı kirlilik biçimleri sadece görüntü bakımından kötüdür. Ama kimyasal ve nükleer atıklar gibi diğer kirlenmeler ölümcüldür. Dünya nüfusunun daha az olduğu ve endüstrileşmenin bu boyutlara erişmediği devirlerde kirlenme önemli sonuçlar doğurmuyordu. Bugün ise durum çok farklıdır. Çöplerin geri dönüşümlü hale getirilmesi. Doğanın tersine insanlar çok büyük ölçülerde çöp üretmektedir. Endüstrileşmiş bir ülkede yaşayan 4 kişilik bir ailenin 1 yıl boyunca ürettiği çöpün ağırlığı 1 tonun üstündedir ve bunun çok büyük bir bölümü eninde sonunda toprağa karışır. Bunun ne kadarı gerçekten çöptür? Birinci aşama. Evinizdeki çöp kovasının içinde neler olduğunu inceleyin. Bu araştırmayı evin dışında ve bir gazetenin üzerinde yapın. Önce çöpün tümünü tartın. Sonra da çöpü, cam, yemek artıkları, plastik, kumaş parçaları, kağıt, metal gibi farklı gruplara ayırın. İkinci aşama. Şimdi de çöpünüzün ne kadarının doğal çevrimlere geri dönebilecek ya da tekrar kullanılabilecek maddelerden oluştuğunu saptayın. Bu amaçla aşağıdaki önerileri izleyebileceğiniz gibi daha fazla bilgi için yerel çevreci kuruluşlara da başvurabilirsiniz. Cam. Çevrenizde şişe ve kavanozların atılması için belli yerlere cam kumbaraları yerleştiren kuruluşlar olabilir. Böyle bir olanak bulamazsanız boş şişe ve kavanozlardan çeşitli biçimlerde yararlanabilirsiniz. Örneğin vazo olarak ya da içlerine bir şeyler koymak için. Kağıt. Bazı kuruluşlar tekrar kullanım için eski gazeteleri alabilirler. Çevrenizde böyle bir yer varsa, örneğin bir huzurevi, yöneticileriyle konuşun ve onlara bu konuda yardımcı olabileceğinizi söyleyin. Eski gazeteleri kendiniz de tekrar kullanılabilir hale getirebilirsiniz. İçecek kutuları. Bunlar yıkanıp düzleştirildikten sonra bir geri dönüşüm merkezine götürülebilirler. Bu tür yerler getirdiklerinizin karşılığında para ödeyebilirler. Açık hava konserleri ve fuar alanlarında bunlardan çok sayıda bulabilirsiniz. Organik atıklar. Çürüyebilen her şey organik atıktır. Bunlar organik gübre olarak kullanılabilir. Üçüncü aşama. Geri kalanların plastik ve kimyasal maddeler gibi tekrar kullanım için işlenmesi şimdilik olanaksızdır. Bunları tartın. Çok fazla çıkmadıysa sevinebilirsiniz. Evinizde çöpe atılan maddeleri azaltmaya çalışın. Örneğin, ambalaj aşamasında daha az malzeme kullanılmış ürünleri satın almaları ya da alışveriş için hep aynı poşet ve çantaları kullanmaları konusunda büyüklerinizi uyarın. Asit yağmuru. Günümüzde insanların yol açtığı çevre kirliliğinin en kötü sonuçlarından biri de asit yağmurudur. Bu olgu, fosil yakıt atıklarının doğal su çevrimine karışması ile ortaya çıkar. Asit yağmurunun etkileri arasında yok olan ormanlar, içlerinde hiçbir canlının yaşamadığı göller, zarar gören yapılar ve sağlıklarını yitiren insanlar vardır.